Ayrım 30.
Şimdi bütün bu söylenenlerin ışığı altında şu soruyu sorabiliriz. Nasıl oluyor da doğa zaman zaman sanat için bir örnek, bir model olarak kabul ediliyor? Bilindiği gibi doğayı sanat için böyle taklit edilecek etkin bir örnek olarak anlayan görüş, antikiteden beri mimesis taklit benzetme teorisi olarak anlaşılır. Bakınız İtunalı Grek estetiği. Mimesis teorisi çeşitli anlayışlar tarafından temsil edilir ama hepsinde ortak olan yön doğanın yetkinliği ve güzelliğidir. Ancak B. Kroeke'nin yukarıda işaret ettiğimiz doğa görüşü ve doğa güzelliği anlayışı her çeşitten mimetizmin karşısında yer alır. Bu tavrını B. Kroeke şöyle ortaya koyar. Yapma aracın, sanat yapıtı veya fizik güzelin yaratılmasında sanatçı ara sıra doğal olarak var olan şeyler karşısında bulunur. Bunlar söylendiği gibi sanatçının modelleridir. Cisimler, nesneler, çiçekler ve bunun gibi. Sanatçıların çizgilerini, araştırmalarını ve notlarına bakalım. Leonardo, akşam yemeği üzerinde çalışırken not defterine şunu kaydetmişti. Giovanniana, Hasta'daki S. Caterina için fantastik bir yüz. Piatta için Cristofani di Castiglione'nin iyi bir başı var. Buradan sanatçının sanki doğayı taklit ettiği sanısı doğar, oysa ki doğanın sanatçıyı taklit ettiğini söylemek belki de daha doğru olurdu. B. Kroeke, ifade bilimi ve genel lingüistik olarak estetik, sayfa 61. O halde hiçbir suretle sanatçı doğayı taklit etmez, doğayı kopya edilecek bir örnek olarak almaz. Bu sonuç B. Kroeke'nin yukarıda işaret ettiğimiz doğa güzelliği görüşüyle tamamen uygun ve tutarlıdır. Ama şimdi B. Kroeke yönünden şunu sorabiliriz. Sanatçı o halde niçin doğayla ve doğal objelerle ilgileniyor? Madem ki doğada güzellik söz konusu değil, B. Kroeke'ye göre doğa sanatçı için bir örnek, bir model değildir ama bir fizik tutamak noktasıdır. Nedir bu tutamak noktası olma? Fizik tutamak noktası fizik güzel değildir. Reprodüksiyon aracı değildir. Tersine bu anlamda pedagojik denilebilen bir araçtır. Sanatçı ve bilginin yaptığı gibi yalnızlığa gömülme veya daha başka acayip kurtuluş yolları bulma gibi bunlar çeşitli mizaçlara göre değişirler. İhtiyar estetikçi Baumgarten şairlere atabilmeyi, az şarap içmeyi ve eğer perhiskar yaşıyorlarsa ki bunu tavsiye eder, ilhamı arttırmak için güzel kadınlara bakmayı öğütler. Aynı eser sayfa 78. Doğal güzel hiçbir zaman bir model olmayıp sadece bir ilham kaynağıdır. Bu ilham kaynağı da doğanın heterojen olmasına göre heterojendir. Kimi sanatçılar şu doğal objelerden, kimi sanatçılar da şu doğal objelerden ilham alırlar. Örneğin kimi sanatçılar bir doğa parçasına ilham aldığı gibi kimi sanatçılar da bir insan yüzünden ilham alır. Bu ilham objelerini karşılaştırırsak bunların estetik bakımdan da heterojen olduklarını görürüz. Ama her sanatçı için bunların her biri önemli bir tutamak noktasıdır, yani ilham kaynağıdır. Bu objelerin hangisi daha değerlidir diye soramayız. Her bir sanatçı için bunlardan her biri önemli bir ilham objesi olacaktır. Herkes doğal olguyu kendi ruhunda meydana gelen ifade ile ilgi içine koyar. Bir sanatçı sanki gülümseyen bir manzara karşısında, bir başkası hoş bir kız yüzü karşısında ve bir başkası yaşlı bir dolandırıcının kirli kırış kırış yüzü karşısında kendinden geçer. Birincisi belki şöyle diyecektir. Antikacı dükkanı ve hilekarın kırış kırış yüzü zevksizdir. İkincisi şöyle diyecektir. Gülümseyen manzara ve genç kız yüzü yabandır. Onlar sonsuza kadar bu uğurda tartışabilirler. Ve eğer estetik bilgisinin her ikisinin de haklı olduğu bilincini mümkün kılan dozuna ulaşırlarsa ancak o zaman aralarında uzlaşabilirler. Aynı eser sayfa 76. Bu uzlaşımı sağlayan estetik bilgisi için doğa kendi başına ne güzel ne de çirkindir ama herkes, her sanatçı doğada kendi tinini dışlaştırabilir. Bu bakımdan bir sanatçı doğada şu belli objeyi, bir başka sanatçı da bu belli objeyi tutamak noktası ilham kaynağı olarak alabilir. Burada önemli olan şu sanatçının şu objeyi, bu sanatçının da bu objeyi tutamak noktası olarak alması değildir. Önemli olan doğal objelerin, doğal güzelliklerin sanat için bir model, bir örnek olarak alınamayacağıdır. B. Yapma güzel, sanat yapıtının güzelliği. Yapma güzel deyince B. Kroeke doğrudan doğruya sanat yapıtlarını, sanat yapıtlarının güzelliğini anlar. Sanat yapıtları ister figüratif isterse fonetik olsunlar nedir? Neden yaratılırlar? B. Kroeke'ye göre sanat yapıtları estetik reprodüksiyonun uyarım araçları, güzel şeyler veya fizik güzel diye adlandırılır. Aynı eser sayfa 74. Dikkat edilirse burada sanat yapıtları uyarım araçları olarak belirleniyor. Böyle bir belirlemeye göre sanat yapıtları ve bunların güzelliği başlı başına bir erek teşkil etmeyip bir başka erek için bir yardımcı bir araçtırlar. O halde ilkin onlar neyin aracıdırlar? Şiir, nesir, manzume, küçük hikaye, roman, trajedya veya komedya adı verilen bu kelime karışımları veya tablo heykel yapı denen bu çizgi ve renk karışımları reprodüksiyonun fizik uyarım aracından başka nedir? Aynı eser sayfa 74. Buradan sanat yapıtlarının birer reprodüksiyon aracı oldukları anlaşılıyor. Reprodüksiyon tekrarlanma aracı. Her reprodüksiyon bir prodüksiyonun tekrarlanması olduğuna göre burada önemli olan İlkin bu prodüksiyonun ne olduğunu araştırmaktır. Bu prodüksiyon yani estetik yaratmanın ne olduğu bir tanım içinde belirlenemez. Çünkü estetik yaratma bir süreci heterojen elemanlardan meydana gelmiş bir süreci gösterir. B. Kroke'ye göre estetik yaratma denen eksiksiz süreç 4 basamak halinde tasarlanabilir. A. İzlenimler, B. ifade veya estetik tinsel sentez, C. Hedonist eşlik veya güzelden alınan haz, D. Estetik olgunun fizik fenomenlere aktarılması, sesler, tonlar, hareketler, çizgi ve renk karışımları ve bunun gibi. Aynı eser sayfa 73. Estetik yaratma bu gibi birbirinden farklı basamaklardan oluşur. Şimdi bu süreci teşkil eden basamakları tek tek görmeye çalışalım. Karşılaştığımız ilk basamak izlenimler basamağıdır. İzlenimler nedir? B. Kroke'ye göre izlenimler doğaya maddeye ait elemanlardır. Sanatçı dış dünyadan sürekli olarak izlenimler alır. İzlenimler tin için işlenecek bir materyal teşkil eder. İkinci basamak, ifade ya da tinsel estetik sentezdir. Bu basamakta tin, dış dünyadan aldığı izlenimleri ayıklar, birbiriyle birleştirir, onları bir senteze tabi tutar. Ama bu sentez içinde artık izlenimler benliklerini kaybeder ve tinsel bir öze kavuşurlar. Bu tinsel öz ifadedir. E. Tunalı, B. Kroke Estetiğine Giriş, 1. Bölüm, İstanbul, 1973. Estetik yaratma sürecinde en önemli basamak bu ifade ya da tinsel sentez basamağıdır. Herkes görür ki asıl anlamında estetik ve gerçekten real olan biricik temelli nokta B olup, tinsel sentez ifade bu salt naturalist dışlaşmalarda veya aynı şekilde simgesel olarak ifade denen konstrüksiyonda eksiktir. B. Kroke ifade bilimi ve genel lingüistik olarak estetik sayfa 73. Bir bakıma asıl yaratma ifadede yoğunlaşır çünkü tinsel aktivite sezgi etkinliği ifade ettiği sürece bilir. Aynı eser sayfa 6. İfade ise sanatçının ruhunda meydana gelen bir estetik fenomen, asıl estetik süreçtir. Üçüncü basamak hedonist eşlik basamağıdır. Bu sanatçının teninde meydana gelen ifadeye yine sanatçının ruhunda meydana gelen bir duygunun, haz duygusunun eşlik etmesidir. E. Tunalı, B. Kroke Estetiğine Giriş, 2. Bölüm. Dördüncü basamak, estetik olgunun fizik fenomenlere aktarılmasıdır. Sesler, tonlar, hareketler, çizgi ve renk karışımları ve bunun gibi. İşte burada üzerinde durmak istediğimiz konu ile karşı karşıyayız. Şimdi estetik olgunun fizik fenomenlere aktarılması ne demektir? Bunu görmeye çalışalım. Sanatçı doğadan bir takım izlenimler alıyor. Bu izlenimleri bir senteze tabi tutuyor ve ifadeye ulaşıyor. İfade sanatçının tininde meydana gelen bir fenomendir ama bir defalık estetik bir yaşantıdır. Sanatçı bu ifadeyi, bu estetik fenomeni kendi ruhunda yaratır ve sanatçı kendi ruhunda yarattığı bu ifadeden estetik bir tatmin duyar. Ama ne var ki bu yaratma, bu ifade sürekli olarak sürüp gitmez, bellek tinsel bir sentez olan bu ifadeyi sürekli olarak koruyamaz. Sanatçı tininde meydana gelen bu ifadeyi bir süre sonra tekrar canlandırmak isterse belki de bunu başaramayacaktır. Çünkü belleğin bizi terk ettiği veya az veya çok bizi yanılttığı söylenir. B. Kroke ifade bilimi ve genel lingüistik olarak estetik sayfa 73. O halde kaybolup gitmeye mahkum bu tinsel sentezi, bu estetik ifadeyi sanatçı nasıl koruyacaktır? İşte bundan ötürü insan tini belleğimizin zayıflığına yardım edecek ve yardımcı olacak çareler arar. Aynı eser sayfa 73. Bu çareleri tin, ifadeyi nesnelerde ses, ton, boya, mermer, odun ve bunun gibi fizik varlıklarda dışlaştırmada bulur. Bu dışlaştırmadan da sanat yapıtları meydana gelir. Bir şiir, bir resim, bir heykel ve bir müzik parçası ereği kendinde olan varlıklar olmayı tinsel bir sentezi, estetik ifadeyi canlı tutmada belleğe yardımcı olan araçlardır. sanatçının tininde meydana gelen ifadenin tekrarlanmasına, reprodüksiyon, yardım eden araçlardır. Belleğin tinsel enerjisi bu işler için düşünülen fizik olguların yardımı ile birlikte insanın yarattığı sezgilerin saklanmasını ve reprodüksiyonunu, tekrarlanmasını mümkün kılar. Aynı eser sayfa 74. Buna göre de asıl ifade dış evrende değil, tersine sanatçının tininde meydana gelir. Ama fizik olgular ve nesneler bunların saklanması ve tekrarlanması için sadece aracılık eder. Şimdi açıktır ki güzelin reprodüksiyonu için sadece yardımcı olan nesneler ve fizik olgular bu geçişler ve çağrışımlar sayesinde sonunda eksik fakat anlaşılır olarak güzel şeyler ve fizik bakımdan güzel bir şey diye adlandırılır. Aynı eser sayfa 74. Gerçi biz bu fizik varlıklarda dışımızda var olan sanat yapıtlarına güzel deriz ama asıl güzel sanatçının tininde meydana gelen ifadedir. Sanat yapıtlarının güzelliği ise asıl ifadeye, asıl estetik olana, güzelliğe götüren bir yardımcı ve bir araçtır. Başka türlü söylersek biz fizik güzel aracılığıyla sanatçının ruhunda meydana gelen estetik yaratmayı kendi tinimizde tekrarlayabiliriz, reprodüksiyon. Bu anlamda fizik güzel bir reprodüksiyon aracıdır. Sanat yapıtları karşısında böyle bir görüş hiç şüphesiz çeşitli eleştirileri davet eder. Bu eleştirilerin en başında böyle bir görüşün sanat yapıtlarının değerini küçümsediğini, sanatın onurunu kırdığını söyleyen görüş gelir. Öyle ya, şimdiye kadar asıl güzelliğin objektifleşmesi olarak kabul edilen sanat yapıtları idinin, mutlak tinin veya iradenin objektifleşmesi olarak görülen şiir, resim, heykel ve müzik şimdi birdenbire bir araç ve bir reprodüksiyon aracı derecesine düşüyor. Asıl değer ise sanatçının tininde meydana gelen ifade olarak kabul ediliyor. Bunun için iç güzelin, yani ifadenin ve prodüksiyonun basit bir yardımcısı olan fizik güzel ile ilgili olarak teklif ettiğimiz teoriye karşı şu söylenebilirdi. Sanatçı resim yapmak, taşı yontmak, yazı yazmak veya öğeleri birleştirmekle kendi ifadelerini yaratır ve bundan dolayı da fizik güzel, estetik güzeli takip etmez, tersine ara sıra da ondan önce gelir. Aynı eser sayfa 78. Böyle bir sava göre de her zaman sanatçının ruhunda meydana gelen ifade primer olmayıp zaman zaman fizik varlık önce gelir. Yani sanatçı ilkin ifadeyi yaratıp sekünder olarak bunu maddede dışlaştırmayı aramaz, tersine ifadeyi maddede dışlaşmış olarak kavrar. B. Kroke kendisine karşı yapılacak böyle bir eleştiriyi şöyle karşılamak ister fakat bu görüş sanatçının çalışmasını anlamada oldukça sathi bir tarz olarak görünür. Zira sanatçı gerçekte daha önce fantaziyle bakmadan asla bir fırça darbesi vurmaz. Eğer fırça darbesine fantaziyle bakmamışsa ifadesini dışlaştırmak için, ki bu ifade bu anda henüz mevcut değildir, onu gerçekleştiremez. Tersine sanki daha sonraki bir düşünme ve konstrüksiyon için bir tutamak noktasına sahip olmak üzere bir deneme olarak yapar. Aynı eser sayfa 78. O halde B. Kroke'ye göre önemli olan sanatçının fantazi ile görmesi, sezgiyle kavraması, yani tinsel senteze ulaşmasıdır. Görüldüğü gibi yapma güzel, sanat yapıtlarının güzelliği fizik güzelin bir kısmını teşkil ediyor. İşaret ettiğimiz gibi diğer bir kısmında doğa güzelliği teşkil ediyordu. Ama bu her iki fizik güzel alanı birbiriyle eşdeğer olarak görülebilir mi? B. Kroke'ye göre görülemez. Çünkü onlar karşılaştırıldığında denebilir ki insanlar tarafından yaratılmış olan yapma güzel çok daha fazla yaygın ve etkili olan bir yardım aracıdır. Aynı eser sayfa 76. Çünkü sanat güzelliği gerçi maddeye dayanır ve madde tarafından taşınır ama aslında tinsel bir etkinliktir, bir ifadedir. Bundan ötürü B. Kroke sanat güzelliğini doğa güzelliğini üstün tutar. Yine yapma güzel, sanat güzelliği ile ilgili olarak bir de karışık güzellikten söz açılır. Şimdi şöyle sorulabilir, bu nelerin bir karışımıdır? Elbette karışılık şöyle olacaktır. Doğrudan doğruya doğal ve yapma şeylerin, kendi içinden bir şey ortaya koyan, dışlaştıran ve tespit eden bir kimse, kendisini yaratmadığı, tersine bir araya getirdiği, biçimini değiştirdiği doğal verilerle çalışır. Bu anlamda her sanat yaratması doğal ve yapma olan şeylerin bir karışımıdır. Burada karmaşık güzelden özel bir kategori olarak söz açılamazdı. Aynı eser sayfa 76. Bu karışık güzel anlamında kastedilen güzelin sanat yapıtının güzelliği diye tanımladığımız güzellikten başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. Çünkü ifade edildiğine göre karışık dendiğinde kastedilen şey doğa elemanları ile tinsel elemanların bir karışımı oluyor. Bu da sanat yapıtının güzelliğinden başka bir şey olarak düşünülemez. Çünkü sanat yapıtı B. Kroken'in anladığı anlamda da bu böyledir. Tinsel olan şeyin ifadenin doğal elemanlarda dışlaşmasıdır. Ama burada kastedilen şey acaba bu mudur yoksa bunun dışında başka bir şey midir? Bu soruyu B. Kroke şöyle belirlemek istiyor. Fakat bazı durumlarda daha önce doğada verilmiş olan karışımların başka durumlara nazaran daha büyük bir ölçüde kullanıldığı da olur. Örneğin güzel bir bahçe şekillendirmede ve bu şekillendirme içine daha önce orada bulunan ağaç gruplarının veya küçük göllerin alınmasının mümkün olması gibi. Başka bir kez de bu dışlaştırma bazı etkileri yapma olarak meydana getirmenin imkansız oluşu ile sınırlıdır. Biz aslında boya maddelerini birbiriyle karıştırabiliriz fakat bir dramanın bu veya şu kahramanına uyacak hiçbir kuvvetli ses, hiçbir yüz ve şahıs meydana getiremeyiz. Bunun için bunları doğal olarak var olan şeyler arasında ararız ve bulursak kullanırız. Aynı eser, sayfa 76. B. Kroke'nin bu sözlerinden anlaşıldığına göre karışık güzel deyince anlaşılan şey, bir yandan doğal güzelin ona tinsel etkinliği katarak daha güzelleştirilmesi oluyor, bahçe ve parklar gibi. Öbür yandan da yapma güzelliğin doğal güzelliklerle ve doğal elemanlarla tamamlanması oluyor. Örneğin, bir tiyatro yapıtının ancak doğal birer varlık olan oyuncular tarafından oynanması gibi. Çünkü bir tiyatro yapıtı sahnede oynanmak için yazılır ve oynanmak için de zorunlu olarak oyunculara ihtiyaç vardır. Bu bakımdan bir tiyatro yapıtı hiçbir zaman örneğin bir roman ile aynı şey değildir ve olamaz. Çünkü romanın böyle bir doğal elemana ihtiyacı yoktur. Bunun için o halde daha büyük sayıda daha önce doğada var olan karışımlar, yapma olarak yaratılamayan karışımlar kullanılınca o zaman buradan meydana gelen şeyin karışık güzel olduğu söylenir. Ama bütün bunlardan anlaşıldığı gibi karışık güzel bir yandan bahçe sanatı ile ilgi içine konduğu gibi öbür yandan da müzik, tiyatro ve opera gibi insanlar tarafından gerçekleştirilmeye ihtiyaç gösteren sanatlar ile ilgi içine konuyor. Şimdi sorabiliriz. Acaba bahçe sanatı ve tiyatro sanatı gibi birbirinden öz bakımından çok farklı olan sanatların aynı güzellik kategorisi içine konması mümkün müdür? Tiyatro, müzik gibi sanatlar, güzel sanatlar denen sanatlar içinde yer alırlar. Oysa bahçe sanatı güzel sanatlar içine girmez. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda karışık adı altında anlaşılmak istenen güzelliğin B. Kroke'nin yapma güzellik deyince anladığı sanat yapıtının güzelliği ile aynı şey olamayacağı sonucuna varmak güç olmuyor. 2. Özgür ve özgür olmayan güzellik. Kant'tan beri sanatların özgür olan sanatlar ve özgür olmayan sanatlar diye ayırt edildiğini görüyoruz. Özgür sanatlar güzel sanatlar olarak anlaşıldığı gibi özgür olmayan sanatlar deyince de dülgerlik, kuyumculuk gibi el becerisine dayanan sanatlar anlaşılır. Böyle bir ayırma bu sanatlarda ortaya çıkan güzellik için de doğru olabilir. İşte bu nedenden ötürü B. Kroke güzellik problemini ele alırken özgür ve özgür olmayan güzellikler üzerinde de durmak gereğini duyar. Aynı şekilde bazı araştırmalarda rastlanan daha başka bir ayırma da özgür ve özgür olmayan güzelliğe yapılan ayırmadır. Özgür olmayan güzellikler deyince bir estetik dışı ve bir estetik izlenimlerin uyarıcısı olmak üzere bir çift ereğe hizmet etmek gereğinde olan objeler anlaşılır. Birinci ereğin ikincisini sınırladığı, onu sınırlamakla yükümlü olduğu görüldüğünde buradan ortaya çıkan güzel objeye özgür olmayan güzellik olarak bakılır. Aynı eser sayfa 77. Özgür güzellik salt estetik bir ereğe hizmet ettiği halde özgür olmayan güzel bu estetik ereğin yanı sıra estetik olmayan bir ereğe de hizmet eder. Özgür olmayan güzel kavramı içine hangi sanatlar girecektir? Madem ki onda estetik olmayan bir ereğe hizmet etme söz konusudur. Böyle bir kavram içine uygulamalı sanatlar denen sanatlar girer. Bazısına göre uygulamalı sanatların yanı sıra mimarlık yapıtları da girer. Bakınız İtunalı Sanat Ontolojisi Mimarlık Bölümü İstanbul 1984. B. Kroke'ye göre özellikle mimarlık yapıtları buna örnek olarak gösterilir. Hatta doğrudan doğruya bu sebepten birçok kimse güzel sanatlar denen sanatlar arasından mimarlığı çıkarmıştır. Bir tapınak her şeyden önce kultusa hizmet eden bir yapıdır. Bir ev bütünüyle rahat bir hayat için zaruri olan ve bu rahatlık dikkate alınarak kurulmuş mekanlara sahiptir. Bir kale, savaş araçlarıyla bir ordunun saldırılarına karşı durabilecek bir şekilde yapılmalıdır. Mimar, böyle bir çıkarım yapılır. Bunun için sınırlı bir alanda hareket eder. Tapınağı, evi ve kaleyi belli bir dereceye kadar süsleyebilir. Fakat mimar bu yapıların tapınak, ev ve kale gibi belirlenmiş olmasıyla bağlıdır. Ve güzellik vizyonundan yalnız onların estetik dışı fakat temel eleklerine zarar vermeyen kısmını gerçekleştirir. Ve kroki ifade bilimi ve genel lingüistik olarak estetik sayfa 77. Ama mimarlık hakkında öne sürülen böyle bir sav doğru mudur? Mimarlık özgür denen güzel sanatlar arasından çıkarılıp özgür olmayan aşağıda işaret edilen sanatlar ile aynı kategoriye mi girer? Özgür olmayan sanatlar için başka örnekler, endüstriye uygulanan sanatlar denen sanatlardan alınır. Güzel tabaklar, bardaklar, tüfekler ve tabaklar yapılır fakat güzellik denir. Tabaklardan yemek yenemeyecek, bardaklardan bir şey içilemeyecek, bıçaklarla bir şey kesilemeyecek, tüfekle ateş edilemeyecek ve tarakla saç taranamayacak bir dereceye varamaz. Aynı eser sayfa 77. Bütün bu adı geçen objeler için söylenenler doğrudur. Çünkü bütün bu objeler varlığını belli bir araya hizmet etmede bulurlar. Onların belli bir fonksiyonel değeri vardır ve onlar bu fonksiyonel değer tarafından belirlenir. B. Kroke böyle bir anlayışın karşısına iki eleştiriyle çıkar. Bu eleştirilerden birincisi söz konusu fonksiyonel ereğin estetik reprodüksiyonu ne uyarabileceği ne de onu engelleyip sınırlayabileceğini söyler. İlkin her şeyden önce şuna dikkat etmelidir ki dış erek doğrudan doğruya o dışta olduğu için estetik reprodüksiyonu uyarma gibi bir başka erek için zorunlu bir sınır veya engel olamaz. Bu tez sonunda hakikaten yanlıştır. Bu teze göre örneğin mimarlık özü gereği özgür olmayan ve kusursuz olmayan bir sanat olacaktır. Çünkü başka pratik ereklere de hizmet etmek gereğindedir. Bu güzel mimarlık yapıtlarının sadece varlıkları ile bile en iyi bir şekilde çürütmüş olduğu bir tezdir. Aynı eser sayfa 77. B. Kroke'nin söz konusu tezi eleştirisi yalnız mimarlık yapıtları yönünden değil yukarıda işaret edilen bütün sanatlar yönündendir. Yalnız mimarlık yapıtları değil bu anlayışa göre aynı zamanda endüstriye uygulanan sanatlar da özgür olmayan sanatlar sınıfına girmezler. Her ne kadar bu sanatların ereği de bir dış erek değil bir fonksiyonel erek ise de bu erek hiçbir zaman estetik reprodüksiyonu ne uyarabilir ne de sınırlayabilir. Doğal olarak endüstriye uygulanan sanatlar üzerine söylenen bu sözler haydi haydi mimarlık yapıtları için de geçerli olacaktır. Bunun için B. Kroke bu güzel mimarlık yapıtlarının sadece varlıklarıyla bile en iyi bir şekilde çürütmüş olduğu bir tezdir diyor. B. Kroke'nin bu tezi çürütmek için öne sürdüğü ikinci kanıt fonksiyonel erek ya da fonksiyonel değer ile estetik erek arasında bir karşıtlığın bulunmadığını söyler. İkinci olarak her iki erek zorunlu olarak bir karşıtlık halinde bulunmazlar. Tersine buna şu eklenmelidir ki mimar daima böyle bir karşıtlığın doğmasına engel olabilir. Bu nasıl mümkündür? Pratik bir ereğe hizmet eden objenin doğrudan estetik sezgiye ve ifadeye girmeye yol bulan madde olarak belirlenmesiyle. Aynı eser sayfa 77. B. Kroke bu ikinci kanıtı ile söz konusu tezi kendi sistemi bakımından ele alarak çürütmek istiyor. Şöyle ki B. Kroke için bilindiği gibi bir yanda yaratmayı gerçekleştiren, tinsel sentezi yapan bir tin vardır. Ve bir de tin etkinliğinin objesi olan izlenimler, duygular ve bunun gibi tinin ifade haline getirdiği madde vardır. Şimdi estetik erek tin ile ifade ile ilgilidir ama dış erek fonksiyonel erek tin ile ifade ile ilgili değildir. O halde ne ile ilgilidir? B. Kroke'ye göre dış erek fonksiyonel erek madde ile ilgi içine konduğu takdirde o zaman ifadenin içeriği olarak tin tarafından işlenir ve ifade haline getirilmiş olur. Başka türlü söylersek dış erek kullanılma ereği eğer sanat yapıtının içeriğine ait bir eleman olarak düşünülürse o zaman hem dış erek ile estetik erek arasında görünüşteki karşılık ortadan kalkar ve hem de sanat yapıtının içeriği ile ilgili bir ereğinin bir dış ereğinin olması nedeniyle özgür olmayan sanatlar diye ayrı bir sınıfa ayrılmak istenen mimari ve endüstriyel sanatlar tekrar özgür sanatlara, güzel sanatlara bağlanmış olur.